Ayrım 26.
Samet Ağaoğlu, Kuvayi Milliye Ruhu adlı yapıtında bu kanunun milli mücadelenin başarısındaki temel taşı olduğunu ifade eder. Hıyanet-i Vataniye kanununun görüşülmesi kısa sürede tamamlanarak 29 Nisan 1920 günü kabul edildi. Yasanın sıra numarası 2'dir, yani TBMM'nin 2 numaralı kararıdır. Bu yasanın temel noktası özet olarak şöyledir. Madde 1. Büyük Millet Meclisi'nin meşrutiyetine isyana yönelik yazılı, kavli veya fiili muhalefet ya da kışkırtmada bulunanlar vatan haini kabul edilir. Bu tanımdan sonra ikinci maddede isyana veya karşı koymaya katılanlara idam, kışkırtıcılara da ceza kanununun 45 ve 46. maddeleri uyarınca ceza verileceği belirtiliyordu. Yasanın uygulama yetkisi bidayet mahkemelerine verilmişti. Zanlıların 24 saat içerisinde mahkemeye sevkleriyle yargılamanın en fazla 20 günde bitirilerek karara bağlanması da 6. maddede yer almaktaydı. Bu yasa amacı itibariyle bir ihtilal yasasıydı. Ne var ki uygulamada çeşitli karışıklıklar ortaya çıktı. İstenilen sonuca ulaşılamıyordu. Yunan ordusunun ileri hareketi, bu arada Bursa'nın düşman tarafından işgali, daha zecri tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmıştı. Asker kaçakları 20-30 kişilik çeteler halinde köy basıp soygunlar yapmaya başlamışlardı. İşin başında düşünülen normal mahkemeler aracılığıyla kaçak, soygun ve bunun gibi olaylar önlenememişti. Bu gereksinim üzerine Doktor Tevfik Rüştü Aras Bey, ihtilal mahkemelerinin kurulmasını önerdi. Refik Şevket İnce Bey ile birlikte bir yasa tasarısı hazırladılar. Yasanın adı Firar Ceraimini İrtikab Edenler Hakkında Kanundu. 2-9 Eylül arasında bu yasa önce komisyonda, sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın isteği doğrultusunda mecliste öncelikle görüşüldü. Teklife muhalefet edenlerin başında Hamdullah Supi Tanrı Över geliyordu. Hamdullah Supi Bey özellikle asker kaçaklarının ailesinin cezalandırılmasını, evinin yakılarak mallarının gasp edilmesini insanlık dışı bir ceza şekli olarak niteliyordu. Tunalı Hilmi Bey, Bolu, kurulacak özel yetkilerle donatılmış mahkemelerin istiklal değil, millet mahkemesi adı verilmesini istiyordu. Görüşmelerin uzaması üzerine Refik Şevket, Manisa, önerge verdi. Yasa yarım saatte kabul edilerek firariler hakkında kanun adıyla yürürlüğe girdi. 11 Eylül 1920, 21 sayılı yasa. Yasanın temel hükümlerini ise şöyle özetleyebiliriz. Birinci maddede, firariler hakkında sivil ve askeri yasalarda ve gerekli görülen diğer kaynakların cezai hükümlerinden yararlanılarak bağımsız karar veren ve infaz eden TBMM azalarından oluşan istiklal mahkemeleri teşkil olunmuştur denmektedir. İkinci maddede, mahkeme üyelerinin seçimi ile ilgili şu hüküm yer almıştır. Bu mahkemelerin üye sayısı 3 olup bunlar TBMM üyelerinin çoğunluk oylarıyla seçilir. Seçilen üyeler aralarından birini başkan seçerler. Mahkemelerin sayısı ve görev yapacakları bölgeler Bakanlar Kurulu'nun önerisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile belirlenir. Madde 3. Dördüncü maddede şu hüküm yer almaktadır. İstiklal mahkemelerinin kararları kesin olup uygulanmasına tüm askeri ve mülki güçler memurdur. 5 ve 9. maddeler arası örgütlenme ile ilgili hükümleri içermektedir. İstiklal mahkemeleri önceleri sadece asker kaçakları ile ilgili davalara bakmakla görevlendirilmişlerdi. Zamanla görev alanları da gelişti. Vatana ihanet, casusluk, yolsuzluk, eşkıyalık, bozgunculuk ve bunun gibi olayları da kapsadı. Böylece TBMM yasama, yürütme erkleri ile birlikte yargı erkini de bünyesinde bulundurarak tam anlamıyla bir devrim meclisi haline geldi. Ne var ki istiklal mahkemeleri üzerindeki tartışmalar bir süre daha devam etti. Daha sonra birinci maddeye ek yapılarak mahkemelerin yetki alanı daha da genişledi. Ülkenin maddi ve manevi güçlerini zayıflatmaya çalışmak gibi konular da kapsama dahil edildi. Böylece bu mahkemeler şu ya da bu şekilde birçok konuya bakmakla yükümlendirildiler. İstiklal mahkemelerinin oluşturulduğu bölgeler aşağıdaki gibi tespit edildi. 1. Ankara İstiklal Mahkemesi 2. Eskişehir İstiklal Mahkemesi 3. Konya İstiklal Mahkemesi. 4. Isparta İstiklal Mahkemesi. 5. Sivas İstiklal Mahkemesi. 6. Kastamonu İstiklal Mahkemesi. 7. Pozanta İstiklal Mahkemesi. 8. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi. Bu istiklal mahkemelerinin çalışma zamanı birinci dönem olarak adlandırılmaktadır. Profesör Ergün Aybars, istiklal mahkemelerinin olumlu çalışmalarının sonuçlarını şöyle sıralamaktadır. 1. İnönü Savaşı'nın da etkisiyle 1. TBMM hükümeti içte ve dışta tanındı. 2. Ayaklanma olayları bastırıldı, kanun hakim oldu. 3. Devlet kurulu işledi, vergi toplanması ve askere alma işleri yoluna kondu. 4. Milletin orduya inancı arttı, ordu kurulması mümkün oldu. 5. Büyük Millet Meclisi hükümeti Osmanlı hükümetine karşı kesin bir üstünlük kazandı. Bu durum muhaliflerin artık istiklal mahkemelerine gerek kalmadığı doğrultusundaki savlarını pekiştirdi. Diğer yandan Kastamonu İstiklal Mahkemesi'nin kaçakların yerine yakınlarını askere götürmek yoksa köy ya da mahallesinden 200 lira para cezası alınması, mal ve mülkünün yakılması ya da el konulması gibi sert tedbirler, cezalar vermesi de aleyhteki akımı güçlendirdi. 17.2.1921'de Meclis Başkanlığı'nın mahkemelerin kaldırılması ile ilgili gerekçesinde şu noktalar öne çıkarılmaktaydı. Kurulduğu günden itibaren fevkalade hizmet görmüş olan fakat şimdilik ihtiyaç kalmadığı ve gelecekte gereksinim duyulduğu zaman gene Yüksek Meclis'in karar ve onayı ile gereken yörede İstiklal Mahkemesi teşkili her zaman mümkün olacağı için. Ankara İstiklal Mahkemesi dışındaki mahkemelerin faaliyetlerine son verilmiştir. Böylece bu mahkemelerin birinci dönemi sona ermiştir. 1921 yazında Yunanlıların Kütahya-Eskişehir Muharebesi sonucunda Ankara'ya doğru ilerlemeleri sonucunda büyük bir yeis ve yılgınlık ortalığı kapladı. Meclisteki eğilim istiklal mahkemelerinin faaliyete geçmesi gerektiği doğrultusundaydı. Görüşmelerde şu gerekçeler öne çıkarılıyordu. Savaştaki durum çok tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Düşman saldırılarının durdurulabilmesi için ülkenin bütün kaynaklarını harekete geçirmek şarttır. Düşmanın yeni saldırısını karşılayabilecek tedbirlerin alınmasını ve kaynakların harekete geçirilmesine normal hükümet kuruluşunun gücü yetmeyecektir. Bunun için meclisin mutlak otoritesinin ve yetkisinin savaş alanına giren bölgelerde işlemesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Çakmakpaşa, ordunun cepheleri gerisinde istiklal mahkemelerinin yeniden oluşturulmasını önemli istedi. Böylece Ankara'da faaliyette bulunan istiklal mahkemesinin dışında Kastamonu, Konya, Samsun ve Yozgat'ta yeni mahkemeler oluşturuldu. Sakarya zaferinden bir yıl sonra Büyük Millet Meclisi 31 Temmuz 1922'de İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nu kabul etti. Kanun No. 249. Bu yasa ile mahkemelerin görev ve yetkileri sınırlanıyor, buna karşın savcıların karar irdeleme isteği getiriliyordu. Buna göre savcılar mahkemenin kararlarını TBMM nezdinde temyiz edebileceklerdi. İdam kararları ise TBMM'nin onayı ile uygulanabilecekti. İstiklal mahkemelerine savaştan sonra da gereksinim duyuldu. İstanbul'da gazetecilerin yargılanması, doğudaki isyan Şeyh Sait ayaklanması, Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik suikast olayı, ihtiyatçı önderlerin yargılanması, devrim karşıtlarına yönelik yargılamalar bu mahkemeler tarafından yapıldı. İleriki bölümlerde bunlara ayrı ayrı değineceğiz. C. Başkumandanlık yasası ve tekalif ve milliye emirleri. Yunan taarruzu geliştikçe Ankara'da belirli bir telaş da başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki paşalar, örneğin Yusuf İzzet Paşa, cepheye gitme girişiminde bulundular. Bazı hükümet kuruluşlarının Kayseri'ye gönderilmesi bile gündeme getirildi. Bu arada cephede bulunan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya'nın doğusuna çekilip düşmanı ikmal üslerinden uzak düşürerek Anadolu içlerinde yenmek düşüncesini kumandanlara anlattı. Cepheden dönen Fevzi Paşa mecliste yaptığı konuşmada durumun ciddiyetini anlatarak ordunun uygun mevzilere çekildiğini, savaşın gerekirse daha geri cephelerde sürdürüleceğini söyleyerek hükümet dairelerinin Kayseri'ye nakledilmesi konusunda hükümetin karar aldığını açıkladı. Fevzi Paşa'nın bu konuşması TBMM üyeleri arasında büyük bir tepkinin doğmasına neden oldu. Dersim milletvekili Diyap Ağa kürsüye çıkarak, "Efendiler, biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga ederek ölmeye mi?" deyince bütün milletvekilleri alkışlarla onu desteklediler. Bu kere milletvekilleri kumandanları suçlamaya başladı. Fevzi Paşa kürsüye gelerek ordunun yönetilmesinden kendisinin sorumlu olduğunu, dolayısıyla her türlü cezaya razı olduğunu söyledi. Bu konuşma meclisteki havayı değiştirdi. Görüşmelerden sonra şu konularda düşün birliğine varıldı. Bir meclis heyetinin cepheye gönderilerek durumun incelenmesi. Ankara'nın savaşsız teslim edilmemesi için hemen savunma siperlerinin hazırlanması. Savaş sırasında bile meclisin görevine devam etmesi. Gerektiğinde mebusların da askerlerle yan yana savaşa katılması. Damar Arıkoğlu. Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesi düşüncesi bu sıralarda ortaya atıldı. Milletvekillerinin bir kısmı yenilginin kaçınılmaz olduğuna inandıkları, dolayısıyla sorumluluğu paşaya atmak istedikleri için, diğer bir kısmı da Mustafa Kemal Paşa'nın askeri dehasına inandıkları için ordunun başına geçmesinde ısrarlıydılar. Meclis heyeti cepheden dönünce durumu tüm açıklığı ile meclise sundu ve bir kanun teklifi hazırladı. Bu teklife göre Anadolu 7 bölgeye ayrılıyor ve her bölgeye meclis tarafından seçilen birer genel müfettiş gönderiliyordu. Bu öneri gizli oturumda görüşülürken Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesi konusu yeniden gündeme geldi. Paşa oturumda bir konuşma yaparak şu önergeyi meclis başkanlığına verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Meclisin değerli üyelerinin genel olarak beliren isteği üzerine başkumandanlığı kabul ediyorum. Bu görevi şahsen üzerime almaktan doğacak faydaları mümkün olan çabuklukla elde edebilmek, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük bir hızla arttırmak, ikmal ve yönetimini bir kat daha takviye etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini üzerime alıyorum. Ömrüm boyunca milli egemenliğine sadık bir hizmetkârı olduğumu milletime bir kere daha göstermek için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını ayrıca rica ederim. Muhalif milletvekilleri eleştirilerini 2 nokta üzerinde yoğunlaştırdılar. Bunlar, başkumandanlık deyimi kullanılmamalı çünkü padişah başkumandandır. Bu durumda başkumandan vekili sıfatını kullanmanın daha yerinde olacağı. TBMM varken ve yaşamını sürdürürken tüm yetkilerin kendi üyelerinden birine devretmesi doğru değildir. Böylece diktatörlük yaratılacaktır. Bu eleştirilere Mustafa Kemal Paşa cevap verdi. Özellikle yetki devri sorunu üzerinde durdu. Acil durumlarda hızlı karar vermenin ve uygulamanın gerekli olduğu için yetki istediğini belirtti. Yunan ordusunun bir ay içerisinde Sakarya önlerinde olacağı düşünüldüğünde tartışmalarla vakit geçirmenin anlamsızlığı da milletvekilleri tarafından belirtiliyordu. Gizli ve açık oturumların sonunda 5 Ağustos 1921'de Dr. Rıza Nur Sinop ve Dr. Adnan İstanbul ile 8 arkadaşı bir önerge verdiler. Edirne Milletvekili Şeref Bey yasanın tartışmasız kabulünü istedi. Bu istek üzerine teklif alkışlarla kabul edildi. Kanunun tam metni şöyleydi. TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine başkumandanlık verilmesine dair kanun. Kanun No. 144, 5 Ağustos 1921. Madde 1. Millet ve ülkenin mukadderatına fiilen el koyan tek yüce kuvvet olan ve üyelerinden her birinin anayasal hukuk ve dokunulmazlıkları saklı bulunan ve başkumandanlığı manevi kişiliğinde taşıyan TBMM, aşağıdaki kayıtlarla kendi başkanı Mustafa Kemal Paşa'yı başkumandan olarak görevlendirmiştir. Madde 2. Başkumandan ordunun manevi gücünü en yüksek dereceye çıkarmak, sevk ve idaresini bir kat daha takviye etmek hususunda TBMM'nin bununla ilgili yetkilerini meclis adına kullanmaya yetkilidir. Madde 3. Adı geçene yukarıdaki maddelerde verilen yetki ve ünvan 3 ay süreyle geçerlidir. Meclis lüzum gördüğü takdirde sürenin dolmasından önce bu yetki ve ünvanı kaldırabilir. Madde 4. Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 5. Bu kanunu TBMM yürütür. Bu kanunla Mustafa Kemal Paşa'ya istediği yetkiler verildi. Ne var ki durumun ciddiyeti her geçen gün artmaktaydı. Ordu tüm gücüyle Sakarya'nın doğusunda örgütlenmekteydi. Mali durum kötüydü. Ordunun silahtan yiyeceğe kadar gereksinmeleri karşılanamıyordu. Öncelikle ikmal sorunu çözümlenmeliydi. İşte bu çözümü sağlamak amacıyla Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, ünlü Tekalif-i Milliye, Ulusal Yükümlülük Emirlerini yayınladı. 10 emirden oluşan bu emirler aynen aşağıdaki gibiydi. 1. Her ilçede kaymakamın başkanlığı altında mal müdürü ve ilçenin en büyük askeri amiri ile idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtikleri ikişer kişiden oluşan Tekalif-i Milliye komisyonları kurulacaktır. Bu komisyonlara yerel müdafaa-i hukuk cemiyetleri merkez kurulundan 2 üye ile köylerde imamlar ve muhtarlar tabi üye sıfatıyla katılacaklardır. Tekalif-i Milliye komisyonları derhal toplantılara başlayacak ve hiçbir komisyon üyesine hizmetleri karşılığı ücret ödenmeyecektir. Ayrıca her komisyon 2 ay süreyle askeri hizmetleri geri bırakılmak üzere 6 memur çalıştıracaktır. Tekalif-i Milliye komisyonları savaş ekonomisine giren ve Tekalif-i Milliye emirlerinde belirtilen malları toplayarak kendisine bildirilen cepheye gönderecek, ayrıca emirlerin hizmet yükümlülüğü taşıyan hükümlerini uygulayacaktır. Komisyon üyelerinden görevinde ihmal gösterenler vatana ihanet suçu işlemiş sayılarak ona göre cezalandırılacaktır. 2. Şehirler, kasabalar ve köylerdeki her ev birer kat çamaşır, kilot, fanila ya da benzeri iç giyim, birer çift çorap ve birer çift çarık hazırlayarak belirli süre içinde komisyona teslim edecektir. Ordu ihtiyaçlarında kullanılacak bu giyeceklerin mahalli özellikler göz önünde tutularak hazırlanmasına dikkat edilecektir. 3. Tüccar ve halk elinde bulunan çamaşırlık bez, Amerikan, patiska, pamuk, yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi yapımına yarayan her türlü kışlık ve yazlık kumaş, kösele, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyan, mamul ve yarı mamul çarık, fotin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve sara çipliği, nal, nal yapımında kullanılan demir, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kuşağı, gebre, semer ve urganların %40'ı Tekalif-i Milliye komisyonlarına teslim edilecektir. Teslim edilen malların bedelleri daha sonra devlet tarafından ödenecektir. 4. Tüccar ve halkın elinde bulunan mevcut buğday, un, saman, arpa, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, koyun, keçi, kasaplık, sığır, şeker, gaz yağı, pirinç, sabun, tereyağı, zeytinyağı, tuz, çay ve mum stoklarının %40'ına ordu adına el konulacaktır. El konulanların paraları daha sonra devlet tarafından ödenecektir. 5. Ordu ihtiyacı için evvelce alınan taşıt araçları dışında halkın elinde kalan her türlü taşıt aracıyla at arabası, yaylı öküz arabası, kağanı, deve, deniz motoru, taka, halk ayda bir defa olmak üzere ve 100 kilometreyi geçmemek şartı ile orduya ait malzemeyi istenen yere kadar taşıyacaktır. Taşıma hizmetleri parasız yürütülecek, kimseye ücret ödenmeyecektir. 6. Ülkeyi terk etmiş olanların hazineye geçmiş olan mallarından ordu ihtiyacına yarayacak olanlara el konulacaktır. 7. Halkın elinde bulunan savaşta kullanılabilecek her türlü silah ve cephane en çok 3 gün içinde Tekalif-i Milliye komisyonlarına teslim edilecektir. El konulan silah ve cephane için ücret ödenmeyecektir. 8. Halkın, tüccarın ve nakliyecilerin elinde mevcut benzin, vakum, gres yağı, makine yağı, don yağı, saatçi ve taban yağları, vazelin, otomobil lastiği, kamyon lastiği, lastik yapıştırıcı solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, çıplak tel, pil, tecrit edici madde ve bunlara benzer malzeme ile sülfürik asit stoklarının %40'ına ordu adına el konulacaktır. Alınan mal ve malzemenin bedelleri daha sonra sahiplerine ödenecektir. 9. Demirci, marangoz, dökümcü, tesfiyeci, saraç ve araba yapan esnaf ve imalathaneler tespit edilecek, bunların üretim, onarım ve yapım güçleri hesaplanacaktır. Ayrıca kazatura, kılıç, mızrak ve eğer yapabilecek zanaatkarlar varsa aranıp tespit edilecektir. Yukarıda belirtilen esnaf, imalathane ve zanaatkarlar, savaş araç ve gereçleri üretim, yapım ve onarımı ile görevlendirilecektir. devamlı görevlendirileceklere geçimlerine yetecek ücret ödenecektir. 10. Evvelce halka bırakılmış bulunan 4 tekerlekli yaylı araba, 4 tekerlekli at ve öküz arabalarının bütün teçhizat ve koşum hayvanları dahil olmak üzere %20'si, binek at, top çekilebilecek hayvanlar, yük taşıma atı, katır, eşek ve develerin %20'si ordu adına alınacaktır. Bütün bu alınanların bedeli sonradan ödenecektir. Ulusal yükümlülük diye çevirebileceğimiz Tekalif-i Milliye emirleri 7-8 Ağustos 1921 günlerinde peş peşe yayınlandı. Hemen uygulamaya konuldu. Yurdun her yerinde komisyonlar kuruldu. Yunan ordusunun 13 Ağustos'ta Anadolu içlerine doğru yürüyüşü başlayınca komisyonlar çalışmalarını hızlandırdılar. Ülkenin her köşesinde bir özveri yarışı başladı. Sakarya Savaşı bir topyekün özveri savaşıdır. Bu savaşın kazanılması ve 9 Eylül'de İzmir'de nihai zafere erişilmesi, halkın fedakarlığının doruğa ulaşması bir anlamda bu 10 emrin uygulanmasındaki başarıya bağlanabilir. Milli mücadeleyi yapan bir ulusun böylesine bir seferberliğe gereksinimi vardır. Nitekim Churchill, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz halkından olağanüstü özveri isterken, Mustafa Kemal'in Tekalif-i Milliye emirlerine atıfta bulunmuştur. Sakarya zaferinden sonra Mustafa Kemal Paşa mecliste yaptığı konuşmada şu noktayı önemli vurguladı. Bütün dünyanın bilmesi gereklidir ki Türk halkı, TBMM ve onun hükümeti her uygar ulus gibi varlığının, bağımsızlığının ve özgürlüğünün tanınması isteğinde kesinlikle direnir. Biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Barışa hazırız ve bence buna engel olabilecek sebep de yoktur. D. Hürriyet-i Şahsiye Yasası. Bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, bir başka deyimle dokunulmazlığı 1908'den bu yana Türkiye'nin gündeminden inmemişti. Gerek düşünce alanında, gerekse politika alanında sürekli olarak tartışılmıştır. Bu tartışmalardan belki de en önemlisi günümüze pek yansımamış olmasına karşın, Ocak-Mart 1923'te TBMM'de cereyan etmiş olandır. Kastamonu Milletvekili Abdülkadir Kemali, ünlü yazarımız Orhan Kemal'in babası, ceza yasasının 203. maddesine ek olarak önerdiği, o günlerde kısaca hürriyet-i şahsiye ya da masuniyet-i şahsiye diye adlandırılan teklifi bu tartışmaların özünü oluşturmuştur. Abdülkadir Kemali Bey, masuniyet-i şahsiye üzerinde 1908'den hemen sonra düşünmeye başlamıştır. Sorumlu müdürü olduğu Musavver Erganun adlı derginin 4. ve 5. sayılarında yayınlanan Muzaharat-ı Adliye başlıklı incelemesinde konuya değinmiştir. Yasa önerisinin gerekçesinde Kemali Bey özellikle şu noktalar üzerinde durmaktadır.